Ayrım 51, sayfa 470. Allahu Ekber dağının eteğinde Şenkaya köyü vardı. Bu dağ kışın cehennem, yazın cennetti. Büyücek bir köydü Şenkaya. Erkekleri 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra yurtlarını Ermeni işgaline karşı korumak için çevre köylerle birlikte silahlanmış milis birlikleri kurmuşlardı. Barış görüş olunca silahlar bırakıldı. Bu köyün aydınlık insanlarından Hüseyin Köycü dedi ki, "Bundan sonra yöremizi, yurdumuzu onarmak, kalkındırmak için dişimizle, tırnağımızla, canımızla, terimizle çalışmamız gerek. Başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Bir şu Rusların yaptığı binalara, yollara, demir yollara, caddelere bakın, bir bizim halimize. Adam yol yapıyor, yolun onarımı gerekince kullanılacak taşı kumu da yolun yakınına getirip bırakıyor. Öyleyse her şeyden önce eğitim." Köyünde tek odalı eski bir evi parasız özel okulu yaptı. Öğretmenin parasını cebinden verdi. Sık sık köyün bağlı olduğu Oltu ilçesine gidiyor, köyüne yol, eve, okul, eğitim aracı, kitap, ilaç istiyor, yalvarıyor, her devlet kapısını zorluyordu. Öğrenciler küçük tek odaya sığmaz olmuştu. Kışında iyi ısınmıyorlardı. Köylü okulun önemini kavramıştı. Harekete geçti. Sırtlarında taş taşıyarak imece usulü iki sınıflı bir okul binası yaptılar. İki sınıfın arasına iki yanı da ısıtacak Rus usulü bir ocak yerleştirdiler. Ocağın yanına odun yığdılar. Oltu Eğitim Müdürü ile kaymakam bir gün köye gelip yeni özel okulu, yerlerde oturan öğrencileri ve öğretmeni gördüler. Bu çaba karşılıksız bırakılamazdı. Bakanlığa durumu bildirdiler. Kaymakam içini çekti. Her köyde bir Hüseyin Köycü ve her köy böyle olsa eğitim sorunumuz yarı yarıya azalır. Eğitim müdürü iyimserdi. Gün gelir bütün köyler uyanır. Eğitimin değerini kavrar. Köylü daha gözlerini yeni yeni aralıyor. 1000 yıllık uykudan uyanmak kolay mı? O da 100 yıl sürer. Türk alfabesinin kabul edildiği yıl devlet Örtülü köyünde ilkokulu açtı. Bir kamyonla sıralar, masalar, dolaplar, kağıtlar, kalemler geldi. Devletin öğretmeni de birlikte gelmişti. Köy bayram etti. Okul 3. sınıfa kadar eğitim verecekti. Okulu bitirenler öğretmen okullarına yatılı gideceklerdi. Hüseyin Köycü boş durmadı. Birçok yararlı işinin arasında bir de okul gecesi diye bir şey icat etti. Yılda 1-2 kez okul gecesi yapılacaktı. Bu okulu bitiren Sabahattin Avcı yıllarca sonra okul gecelerini şöyle anlatacaktı. Okul gecesi yapılacağı gün köy bayram sevinci içinde olur. Saat 20'de toplantı başlar. Yarışma yapılacaksa jüri üyeleri ve gruplar önceden yerlerini alırlar. Bu gruplardan birine girebilmek için okulu ya da halk dershanesini bitirmiş olmak şarttır. Okul gecelerine tüm köy halkı, kadını kızı, genci yaşlısı katılıyordu. Yakın köylerden dinlemeye gelenler de oluyordu. Münazaralar, bilgi yarışmaları yapılıyor, müsamereler düzenleniyordu. Yenilen grup mutlaka cezalandırılıyordu. Cezalar şöyleydi: müsamere hazırlamak, konferans vermek, bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, durumu elverişli olmayan çocuklara yardım etmek ve benzeri şeyler. 1933 yılında Allahu Ekber Dağı'nın eteğindeki Sapa Şenkaya köyünde bunlar oluyordu. Dipnot: Profesör Doktor Kopta Gel İlgin, Toplum Kalkınmasında Örnek Lider Hüseyin Köycü, sayfa 27-30, İstanbul 2005. Hüseyin Köycü'nün köyüne ve çevreye daha birçok hizmetleri var. Bunlar uygarlık kahramanları. Bugün bu havanın yaşandığı bir tek köy var mı acaba? Gazi Ankara'dan ayrılmadan önce çiftliğe uğradı. Tarım okullarından gelen stajyerler için yatakhane yapılmıştı. Yakın köylerden gelerek modern tarım ve hayvan bakıcılığını öğrenmeye çalışan köylü gençler de vardı. Onlar da misafir ediliyorlardı. Bu hareketlilik Gazi'ye kıvanç veriyordu. 30 Haziran'da Afet Hanım Sabiha, Rukiye ve görevlilerle İstanbul'a geldi. Her zamanki gibi coşkuyla karşılandı. Coşku hiç azalmıyordu. Türlü nedenlerle bu sevgiden rahatsız olanlar vardı. Okulda Gazi'nin ve Cumhuriyet'in büyüklüğünü, çağdaşlaşmanın laikliğin önemini, sağlanan büyük gelişimi, ülkenin demir ağlarla örüldüğünü öğrenen, evde bu bilgileri neşeyle tekrar eden, yeni marşları söyleyen çocuklarını, torunlarını azarlıyor, neşelerini kırıyor, Gazi ve Cumhuriyet'i küçültecek şeyler söylüyor, laikliği dinsizlik diye niteliyorlardı. Zamanla bunların da kendileri gibi düşünmelerini, Gazi Cumhuriyet ve laiklik düşmanı olmalarını istiyorlardı. Bu çocuklardan bazıları büyüyünce belki de siyasete atılacak, gazeteci, öğretim üyesi, bürokrat olacaktı. Dolmabahçe'ye indiler. Gazi Afet Hanım'ın bazı tarihi eserleri ve kalıntıları görmesini istiyordu. ''Bizim evi de görürsün.'' dedi. Selanik, Atina, Girit, Mısır, Filistin ve Suriye'yi kapsayan güzel bir gezi programı yaptı. Afet Hanım, Ruşen Eşref Bey'in eşiyle gidecek, Cumhuriyet Bayramı'ndan önce Ankara'ya dönecekti. Dipnot, Gazi İstanbul'a gelmeden kız lisesine, erkek lisesine, yani Atatürk Lisesi, kız enstitüsünü, hukuk mektebini ziyaret etmiş, sınavlara girmişti. İstanbul'da da Galatasaray Lisesi'ni ziyaret edecekti. Bu ziyaretler ile ilgili bilgiler, anılar için Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 191-205. Haldun Der'in 25 Haziran 1933'te Özel Kalem Müdürlüğü'nde şifre ikinci katipliğine 145 lira aylıkla atanır. Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 35. Bu sırada dolar 120 kuruş. Yeni üniversite kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 31 Mayıs'ta kabul edilmiş, kanunun uygulanması ve gerekli işlemlerin yapılması için bir kurul kurulmuştu. Kurul Eğitim Bakanlığı'nın başkanlığında Salih Zeki Bey, Avni Başman, Rüştü Uzel gibi eğitimciler ile Kerim Erim gibi bir bilim adamından oluşuyordu. Üniversite reformu ile ilgili bütün çalışmaları bu kurul yürütecekti. Bu tarihte Almanya'da İstanbul Üniversitesi'ni ve Türk bilim hayatını etkileyecek olaylar yaşanmaktaydı. Nazi yönetimi ülkedeki Yahudileri ve Nazi karşıtlarını sindirmeye, ezmeye başlamıştı. Yahudi ya da Nazi karşıtı bilim adamları için hayat zorlaşıyordu. Bir kısmı İsviçre'ye geçmişti bile. Alman bilim adamları yardım cemiyetini kurmuşlardı. Üniversite reformunu duyan cemiyetten Profesör Schwartz Türkiye'ye geldi. Kurul yeni üniversitede öğretim üyeliği yapacak bilim adamları arıyordu. Profesör Schwartz ile işbirliği yaptılar. Dipnot: Philip Schwartz, Kader Birliği, sayfa 17-18. Profesör Doktor H. Widman, Atatürk Üniversite Reformu, sayfa 41 ve devamı. Türkiye Yahudi ya da Nazi karşıtı Almanlar için bir sığınak olacaktı. Burada ne ırkçılık vardı ne partiye bağlı silahlı birlikler. Camiler gibi havralar, kiliseler de açıktı. Durumları bilindiği için resmi pasaport bile istenmiyordu. Bilimsel özgürlükleri güvence altında olacaktı. Almanlara bir süre sonra Fransız ve İtalyan bilim adamları ve sanat öğretmenleri de katılacaktı. Alman hukukçusu doçent doktor Ernst Hirsch de Ekim 1933'te özgür bir ülke olarak Türkiye'yi seçecek, üniversitede ticaret hukuku kürsüsü profesörü olacaktı. Dipnot: Profesör Hirsch'in anılarını okumanızı dilerim. Ernst Hirsch anılarım, çeviren Fatma Supi. TÜBİTAK yayını, Ankara 2005, 9. basım. O dönemi en objektif anlatan önemli bir kaynaktır. Profesör Hirsch'in öğrencisi olmak gibi bir talihim var. Hukuk felsefesi, sosyolojisi, fikri ve sinai haklar, ticaret hukuku derslerini izlemiştim. 1959 yılında Berlin Hür Üniversitesi rektörü iken de 4 kişilik bir kurulda yer alarak kendisini bir daha görmüş, bütün gün beraber olmuştuk. Pek çok Türk'ten daha güzel ve doğru Türkçe konuşurdu. Ekrem Reşit Bey nihayet besteyi beğenince Cemal Reşit Bey Ankara'ya geldi. Bu iş için oluşturulan kurula marşı piyanoda çaldı ve söyledi. Sade, kolay, etkili, unutulmaz, eskimez bir marş olmuştu. Bir daha da böyle bir marş yazılıp bestelenmeyecekti. Kurul marşı kabul etti. Zeki Üngör piyanoda Gazi'ye çaldı, Gazi de beğendi. Bunun güftesini ve notasını çoğaltıp her yere yollasınlar. 10. yıl dönümünde bu güzel marşı hep birlikte söyleyebilelim. Emri yerine getirildi. Bütün okullara, halk evlerine, birliklere, öğretmen birliklerine, üniversiteye, derneklere, gazetelere yollandı. zaman zaman radyolarda da çalınacak, 10. yıla herkes marşı öğrenmiş olarak girecekti. Dağ başını duman almış marşı ile 10. yıl marşını duyunca yeni devlet ve Mustafa Kemal Paşa karşıtları, eskicilerin sinirleri bozulacaktı. Çünkü milli mücadelenin, yeni çağın, özgürlüğün, bağımsızlığın, uygarlığın, medeni kanunun, devrimlerin, yeni alfabenin, kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nin marşlarıydı bunlar. Bir coşkuya ihtiyaç olunca herkes bu marşları söyleyecekti. Sümerbank Genel Müdürlüğü'ne Yüksek İktisat Meclisi üyelerinden Nurullah Esat Sümer atandı. 5 yıllık sanayi planını uygulamak ve eş güdümü sağlamak gibi çok önemli bir görev yüklenen Sümerbank, 4 Eylül 1933 günü faaliyete geçti. Kalkınma planının stratejisi, öncelikleri saptanmış, bazı fabrikaların planları bile hazırlanmıştı. Bu hız bazılarının başını döndürüyordu. Oysa bu hız eksilmeden sürse bile çağdaş uygarlığa ulaşmak için daha upuzun yıllar hiç durmadan çalışmak gerekti. Ara o kadar açıktı. Cumhuriyet ilk ihtiyaçları karşıladıktan sonra ağır sanayi hamlesini de başlatmayı düşünüyordu. Ağır sanayi olmadan sanayileşmeden söz edilemezdi. Cumhuriyet yönetimi ufkun ötesine bakıyordu. Doktor Reşit Galip Bey yapılamaz sanılan bir işi başardı. Tıp fakültesinin Haydarpaşa'da kalmasını isteyen büyük doktorları dinlemedi, fakültenin İstanbul yakasına alınmasını sağladı. Bu doktorların düşmanlığını kazandı. Üniversiteden uzaklaştırılacakların yer aldığı listede de büyük tartışmalara yol açacaktı. Dipnot, kadro dışı bırakılanlar arasında Ahmet Ağaoğlu, Fatin Gökmen, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ahmet Refik Altınay ve benzerleri vardı. Bundan sonra da 60 yaşını aşanlar, dışarıda ek işleri, muayenehaneleri olanlar, özellikle yayın ve araştırma yapmayanlar kadro dışı kalacaklardı. Hükümet zorla bilimselliği, bilim hayatını, araştırma inceleme alışkanlığını yerleştirmeye çalışıyor. Profesör Doktor Şerafettin Turan diyor ki, görevden uzaklaştırılanların sayısı kesin olarak saptanamamaktadır. Konuyla ilgili yayınlarda bu sayı 92'den başlayarak 150'ye kadar çıkarılmaktadır. Türk Devrim Tarihi 2. cilt sayfa 77. Uzaklaştırılan öğretim üyelerinin bir bölümü geri döner. İstanbul'da sonra da Ankara Üniversitesi'ndeki büyük gelişim konusunda her daldaki yabancı öğretim üyelerinin katkıları büyüktür. Bilim alanında birçok şeyi bazıları dünya çapında olan bu değerli öğretim üyelerine borçluyuz. Ekim 1960'da Milli Birlik Komitesi üniversitelerden 147 öğretim üyesini çıkarmıştı. Adların saptanmasında en büyük etkenin üniversite içi ihbarlar olduğu açıklanacaktır. Arkadaşını ihbar eden bilim adamı. İnsan utanıyor. Eski İstanbul Üniversitesi Darülfünun kanun gereği 31 Temmuz günü kapatıldı. Kadro dışı kalanlara durum Doktor Reşit Galip Bey'in nazik bir mektubu ile bildirildi. 1 Ağustos günü İstanbul Üniversitesi 4 fakülte 624 kız, 2813 erkek öğrenci, 65 öğretim üyesi ile açıldı. Öğretim üyelerinin 35'i yabancıydı. İktisat Bakanlığı'na bağlı olan İktisat Mektebi ile Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Mühendis Mektebi de İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı. Rektörlüğe Doktor Neşet Ömer İrdelp getirildi. İstanbul Üniversitesi yalnız Türkiye'nin değil, bütün Müslüman ülkelerin de ilk üniversitesiydi. Ankara yeni bir şehir olmuştu. Caddeler asfalt ya da parke taşlandı. Bütün yeni caddelerin ve sokakların iki yanında artık iyice boy atmış akasya ve kestane ağaçları vardı. Kurtuluş Parkı, Kızılay Parkı bitmişti. Bir yıl sonra Güven Parkı adını alacak olan boşlukta park yapılıyordu. Parkın planını mimar Holzmeister çizmişti. Demek ki bir sanat eseri olacaktı. İleride Gençlik Parkı diye anılacak olan eski pataklık büyük, yeşil, güzel bir parka dönüştürülüyordu. Kızılay Meydanı'nın ortasında bir trafik polisi duruyor ve trafiği idare ediyordu. Otomobiller o kadar çoğalmıştı. Bazı mahalleler dışında her yerde elektrik vardı. Gece olunca caddeler ışıl ışıl aydınlatılıyordu. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hıfzı Sıha Enstitüsü, Sayıştay Başkanlığı, Konservatuvar, Merkez Bankası Başkanlığı, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü, Kızılay Genel Merkezi, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Sıhhiye Ordu Evi ve bazı bakanlık binalarının yapımı bitmişti. Sıhhiye Meydanı'nın ortasına fıskiyeli çok güzel bir havuz yerleştirilmişti. Bugünkü Ulus Meydanı civarında birçok lokanta daha açılmıştı. En ünlüsü Cumhuriyet Lokantası'ydı. Bunu Yeşil Fıçı izliyordu. Yenişehir modern evler, apartmanlar ve yeni mağazalarla dolmuştu. Birkaç da pastane açılmıştı. İlk açılanın adı Kutlu'ydu. Atatürk Bulvarı adı verilen caddenin yıllarca önce iki yanına Gazi'nin zoruyla dikilen kestane ağaçları iyice büyümüştü. Anneler sabahları geniş temiz kaldırımlarda arabalar içinde bebeklerini gezdiriyorlardı. İstanbul'un ve evvel zamanın hayranı yazar Abdülhak Şinasi Hisar Ankara'ya gelmiş ve şaşırmıştı. İzlenimlerini Varlık Dergisi'nin 15 Ağustos sayısında yayımladı. Özetle: etrafı bahçeli evler, kaldırımları ağaçlı, bol elektrikli, geniş ve temiz caddeler, üstlerinde otomobillerin rahatça kaydıkları asfalt sokaklar, şehrin birçok noktalarında ağaçlı, çiçekli, havuzlu ve oturulacak sıralı meydanlar ve bahçeler. En güzel ve sağlam binalarda milletin çocuklarına açtığı birer kucak gibi birçok mektepler. Devlet Mahallesi'nde, bugünkü bakanlıklar kesimi, mevcut yahut yapılmakta olan büyük temiz ve millete layık hükümet daireleri. Konserleri korolarıyla musiki ihtiyacını tatmin eden bir musiki mektebi. Dipnot: Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. Cilt Sayfa 407. Gazi Türkiye'deki gelişimin filme alınmasını istiyordu. Film sanatının değerini kabul etmişti. Sinema sanatına layık olduğu önemi vermeliyiz diyecekti. Sinema sanatının gelişmesine büyük katkıları olan Sovyet Rusya'dan bu gelişimi filme çekecek filmciler istendi. Moskova iki önemli filmciyi, Sergei Yudkevich ile Lev Oskarovich Arnstam'ı yolladı. Bu Rus sanatçılara Reşat Nuri Güntekin ile Fikret Adil Beyler yardımcı olacaklardı. Çekilecek film Türkiye'nin kalbi Ankara adını taşıyacak bir bakıma Rus-Türk ortak yapımı olacaktı. Dipnot: Cumhuriyet'in Ankara'sı sayfa 378 ve devamı. Güven Arif Sargı'nın incelemesi. ODTÜ Yayıncılık Ankara 2005. Sivas-Erzurum demir yolunun uzun süren ihale işlemleri sonunda bitmişti. 4 Eylül günü Sivas-Erzurum demir yolunun ilk kazması vurulacaktı. İsmet Paşa bakana telefon etti. Erzurum'a ulaşmak ne kadar sürer diyorlar. 5 yıl. Bir şey değilmiş, kolay gelsin. Cumhuriyet çok sabırlıydı. Törene Sivas Valisi, Belediye Başkanı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü, demir yolcular, müteahhitler, mühendisler, ustalar, işçibaşılar, işçiler ve halk katıldı, kurbanlar kesildi. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü besmele çekerek ilk kazmayı vurdu. Üniversite ile ilgili böyle büyük bir operasyonun türlü tepkilere yol açmaması imkansızdı. Bir çeşit medreseden, bütün kural ve yöntemleriyle farklı bir öğretim kurumuna, üniversiteye geçiliyordu. Kadro dışı kalanlar kıyameti koparıyorlardı. Bir şey daha oldu. Yeni rektör bir yazıyla Doktor Reşit Galip Bey'e Türk İnkılap Tarihi kürsüsünde fahri profesör olarak ders vermesinin üniversite yönetimince kararlaştırıldığını bildirdi. Bu karar yeni tepkilere yol açtı. Birikmiş alınganlıklar, kıskançlıklar, gürültüler büyüdü. Rektör istifa etmek zorunda kaldı. Edebiyat, tıp ve hukuk fakülteleri dekanları da istifa ettiler. Doktor Reşit Galip Bey kısa bir süre önce bir deniz kazasında eşini ve iki çocuğunu kurtarmak için uzunca bir süre denizde kalmış, çok yorulup hastalanmıştı. 25 Temmuz'dan beri İstanbul'daki evde hasta yatıyordu. Zaten bir ciğeri sakattı. Hasta hasta Yalova'ya gitti, Gazi'ye gerçekleri anlattı. Sorun olmamak için istifasını verdi. Dipnot: Gazi'nin Doktor Reşit Galip Bey'i çok azarladığı, istifa ettirdiği gibi iddialar var. Bu iddiaları kabul etmek zor. Çünkü Gazi Doktor Reşit Galip Bey dostluğu devam ediyor. Mesela doktor 21 Ekim, 27 Ekim, 2 Kasım günleri Gazi'nin davetlisi olarak sofrasında yer alıyor. Atatürk'ün nöbet defteri. Geçici bir süre bakanlığa Doktor Refik Saydam vekalet etti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet Bayur, ilk ara seçimden yararlanarak Manisa'dan aday gösterilecek, milletvekili seçilip Eğitim Bakanlığı'na getirilecekti. Bu süre içinde ortalık oldukça sakinleşecekti. Seyirciler müthiş gerilmişlerdi. Maxim Salonu'nun sahnesinde 19 Eylül akşamı Türk-İtalyan milli güreş takımları karşılaşıyordu. İtalyanların çetin ceviz oldukları anlaşılmıştı. Takımlar galibiyet bakımından berabere durumdaydılar. Son olarak ağır siklet karşılaşması yapılacak, kimin güreşçisi galip gelirse o takım bir farkla karşılaşmayı kazanmış olacaktı. Türk takımının ağır sikleti Balıkesirli Çoban Mehmet'ti. Karşılaşmaları radyoda Eşref Şefik Bey anlatıyordu. İtalyan ağır siklet güreşçisinin çok usta, çok çevik, çok da güçlü olduğunu birkaç kez söyledi. Dinleyicileri bir yenilgiye hazırlıyor gibiydi. Gazi de karşılaşmaları heyecanla radyodan dinlemekteydi. Galibiyetlere sevinmiş, yenilgilere üzülmüştü. Takımın galibiyeti son karşılaşmaya kalınca özel kalem müdürüne "Maxim ara" dedi, "oraya geliyoruz. Son karşılaşmayı birkaç dakika bekletsinler." Hemen kalktı, Çoban Mehmet'i geçen yıl Çınarcık'ta izlemiş, biraz durgun bulmuştu. Morale ihtiyacı olmalıydı. Ağır siklet güreşçilerin mindere çıkması gerekiyordu. En heyecanlı sırada ara uzamıştı. Ne oluyor derken kulaktan kulağa Gazi'nin yolda olduğu haberi yayıldı. Halk coştu. Saat 22.40'tı. Bu saatte yollar kalabalık değildi. Dolmabahçe'den Maxim'e önde motosiklet yıldırım gibi geldiler. Gazi alkışlar, yaşa var ol sesleri arasında salona girdi. En öne konulan koltuğa oturdu. Önce orta ve yana hakemler, sonra da iki yandan İtalyan güreşçi ile Çoban Mehmet mindere çıktılar. Çoban Mehmet'e Gazi'nin geldiği söylenmişti. Gazi'den yana baktı. Gazi de gözlerini dikmiş, sevgi ve güvenle kendine bakıyordu. İçi coştu. Sahneden inip elini öpemediği için dizleri üzerine çöküp mindere öptü. Gazi de gülümseyerek selam verdi. Salon yıkılıyordu. Güreş başlayınca uğultu, haykırışlar kesildi, salonu elektrik dolu bir sessizlik kapladı. El enselerin şakırtısı duyuluyordu. Birkaç ısınma yoklama hareketinden sonra Çoban Mehmet fırtına kesildi. Bir ağır siklet güreşçisinin bu kadar hızlı olduğu hiç görülmemişti. Ard arda oyundan oyuna geçerek İtalyan güreşçiyi daha ilk devrede köprüye getirdi. İtalyan kurtulmak için bütün ustalığı ve gücüyle çabalıyordu ama nafile, abandı, sırtını mindere yapıştırdı. Ağır ağır kalktı, elini göğsüne götürüp baş keserek Gazi'yi, sonra da seyircileri selamladı. Seyirciler ayakta alkışlıyor, avaz avaz bağırıyorlardı. Pek çoğunun gözleri yaşarmıştı. Türk takımı galipti. Dipnot, bu karşılaşmayı ilk radyoculardan olan çok sevdiğim rahmetli Muhteşem Öksüzcü'den dinlemiştim. 20 Eylül günü Türk demir yolculuğunun yeni bir zafer günü oldu. Kayseri Ulukışla demir yolu törenli işletmeye açıldı. Törene Bayındırlık Bakanı DDY Genel Müdürü ve ileri gelenleri katılmıştı. Karadeniz, Samsun, Sivas, Kayseri Ulukışla Adana Mersin yoluyla Akdeniz'e bağlanmıştı. Büyük rüya gerçekleşmişti. Program öyle ustaca düzenlenmişti ki, konuşmalardan sonra Samsun'dan gelen iki vagonlu özel bir katar düdük çalarak süslenmişti. Ulukışla istasyonuna girdi. Lokomotif de bayrak ve defnelerle süslüydü. Göğsündeki dövizde kocaman bir yazı vardı. Karadeniz'den Akdeniz'e selamlar. Özel katarla hep birlikte güle eğlene Ulukışla'dan Mersin'e geldiler. Öğrenenler yol boyunca 10. yıl marşını söylediler. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Kıyıdaki bir lokantaya oturdular. Akdeniz'e bakarak kadehlerini kaldırdılar. Cumhuriyetin, demir yolculuğun, emeği geçen herkesin şerefine. Mersin'den bir özel katarda göğsünde, Akdeniz'den Karadeniz'e selam yazısıyla Samsun'a gidecekti. İsmet Paşa siyasetten çekilen ve Nizelos'u birkaç gün için özel olarak İstanbul'a davet etmişti. Mevhibe Hanım'la birlikte gemiyle gelen ve Nizelos ve eşini Galata rıhtımında karşıladılar. Ve Nizeloslara İstanbul'u gezdirdiler. Gazi de ertesi gün ve Nizelos'u kabul etti. Uzun uzun sohbet ettiler. Konuşmada Dışişleri Bakanı da bulundu ve not tuttu. Ve Nizelos Gazi'nin yanından bir kez daha hayran olarak ayrıldı. Gazi'ye olan büyük hayranlığını mutlaka göstermek istiyordu. Unutulmaz bir çağrı aradı ve buldu. Türkiye'den bu konuda kimseye bilgi vermeden ayrıldı. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 247-248.